Ayrım 47, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 491. Yazın en sıcak ayında, Ağustos'un başlarında, tüm ülkenin dikkatleri üzerine çeken iki büyük çatışmasına sahne oldu dağlar. Bunlardan ilki Dersim'de Ovacık'a bağlı Topuzlar Köyü yakınlarında cereyan etti. Dersim'de etkin olan TKP-ML'ye bağlı bir gerilla grubunun basılması sonucunda çıkan çatışmada 9 partizan yok edildi. Tüm bölge halkı yasa gömüldü. İkinci çatışmada Botan'da Uludere Ortabağ'da cereyan etti. Mülayim Binbaşı Hasan'ın komutasındaki tabur güpegündüz bir gerilla grubu tarafından basıldı. Saatlerce süren çatışmada Binbaşı Hasan ve 12 asker can verdi. Barut kokusu, kan, ateş ve duman içinde kaldı tabur. Ölülerin içinde bir başçavuş da vardı. Yaralıların iniltilerinden geçilmiyordu. Helikopterle olay yerine ilk ulaşan Üsteğmen Şahin'di. İlk işi telsize sarılmak oldu. Telsizin öbür ucunda Şırnak alayının kartalı Rambo vardı. "Albayım, Binbaşı Hasan size ömürler."
"Öyle mi? Ha, yazık, belliydi oranın basılacağı."
"Tam bir fecaat var burada. Yol mezbahaneye dönmüş. 13 ölü ve bir yığın yaralı, inilti, kan."
"Vay be! Alçaklar, savaşla kasaplığın farklı şeyler olduğunu bir türlü kavrayamadılar gitti. Kolordu mahvedecek bizi. Baskını gerçekleştiren hangi gruptur, öğrendin mi?"
"Öğrenemedim komutanım, ama eminim ki Nozer'den başkası olamaz. Bir görsen tam ona göre bir vahşet."
"Doğru, Nozer'den başka hiç kimse gündüzleyin o taburu basmaya cüret edemez. Onlardan ölü var mı?"
"Bir tane."
"Durumu kolorduya bildirip hemen geliyorum, bekle."
Baskın genelkurmayda şok etkisi yaptı. Dağlardaki tüm gerilla grupları radyolarının başındaydı. Başbakan Özal'ın basın toplantısı başlamak üzereydi.
"Sayın basın mensupları, sayın konuklar. 12 Ağustos 1986'da Uludere ilçesi civarında bir askeri konvoyumuz pusuya düşürülmüş, bir binbaşı, bir assubay ve 10 er ve erbaş maalesef şehit olmuştur. 10 er ve erbaş da muhtelif düzeyde yaralanmıştır. Bunu da göz önünde bulundurarak son 1,5-2 sene içinde sınırdan içeri girip bir takım hareket icra eden şakilerle ilgili yaptığımız tespitler berraklaştırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bu meselelere çözüm yolu bulmak için görüşmelerde bulunmuştur. Gerek sıkı yönetim, gerek olağanüstü hal ve gerekse anayasanın 121 ve 122. maddelerine dayanılarak kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. Bu kararname hemen yürürlüğe konmuş, bu sabah bunların kaçtığı, saklandığı sığınaklar sabahleyin 6'da hava kuvvetlerimiz tarafından bombalanmıştır. Biraz evvel genelkurmayda bana bombalanan yerlerin fotoğraflarını da gösterdiler. Tam isabet kaydedilmiştir. Bütün uçaklarımız üstlerine dönmüştür. Yeniden hareket yapmaya ihtiyaç göstermeyecek kadar hedefler tahrip edilmiştir."
Başbakanın açıklamasından sonra Gerilla Genel Komutanlığı bir bildiri yayınladı. Onlarca uçağın 22 yerleşim bölgesini bombaladığını, kadınların, çocukların ve hayvanların öldüğünü açıkladı. Bildiride bir tek gerillanın dahi burnunun kanamadığı belirtiliyordu. Evlerde, köşelerde, izbelerde, ahırlarda çatışmalı sıcak yazın yorumuna başlamıştı halk. Her çeneden bir yargı, bir yorum, bir nükte dökülüyordu.
"Nozer'in bir narası bir orduya bedeldir."
"Dağtaş askerle doldu ya, sen bakma, padişah yasağı 3 gün sürer."
"Korucular en önde ilerler, askerler de paşa döküntüsü gibi geriden gelir."
"Ne kadar çok korkuyorlar, bizi de korkutuyorlar, korkak insandan aslan bile korkar."
"Bunlarınki savaş değil, kalleşlik, bey gafilden vurup kaçıyorlar, devletin ordusuyla yüz yüze savaşmaktan korkuyorlar."
"Korucu evlerini roketle yıkıyorlar. Bunlar kahraman değil, çocuk katili. Sonları hüsrandır."
"Arasınlar, arasınlar. Nozer'i bulamazlar. Allah'ın yeryüzündeki celladıdır Nozer. Ceddi cine dayanır."
"Rohni mi? Kuzu gibi meler, yılan gibi sokar."
"Aman, neme lazım. Reşit ne söyle, ne işit."
Botan fısıltı kovanı haline gelmişti. Fiskos'un envai çeşidi, yalanın her soydan geleni, iftiranın ar damarını çatlatan cinsi, tehdit ve şantajın illallah dedirteni başını alıp gitmişti. Ordu baskısının yoğunlaşması kaçışları ve göçü hızlandırmıştı. Korucu reisleri kaçanların otlaklarına, ağıllarına, hayvanlarına, işe yarayan köpeklerine el koyma yarışı içindeydiler. Fazla yiyecek bulundurma yasağından dolayı köylüler fazla yiyeceklerini gizleme telaşı içindeydiler. Her köyün korucu örgütü koruculuğu kabul etmeyip de köyde kalan köylülerin inekten tavuğa kadar tüm mal varlıklarını kayıt defterine geçiriyordu. Tavuğunu kesmek isteyen vatandaş durumu korucu reisine bildirmek zorundaydı. Danası, hindisi ya da kazı kaybolan birçok insan korucu reisleri ve karakollar tarafından sorgulanıyordu. Her korucu reisinin cebinde 7. Kolordu Komutanlığı'nın 26 Haziran 1985 gün ve HRK 713-035-56 Taksim 85 sayılı emri bulunuyordu. Korucu olmayanın yaylaya çıkma hakkı yoktu. Dağdaki gerillanın beslenme kaynakları kesilecekti. Su kurutulacak, balık açığa çıkarılacaktı. Botan fiskos kuyusu haline gelmişti. Bir haber bin yorumu doğuruyordu. Pusulayı Roni'den almış, ipek ipliğine bağlamış, eşeğin kıçına sokmuş, ipliği eşeğin kıllı kuyruğuna bağlamış, ta Cilo'ya gitmiş, orada teröristlere vermiş. Vurulan terörist karının çantasından ayıp torbası çıkmış. Dipnot prezervatif. Herif karısına danayı kurtlara yem ettik demiş, bir korucu duymuş karakola söylemiş. Karakol da adamı sen misin danayı teröristlere yediren diye falakaya yatırmış. 6 yaşındaki iki çocuk oynarken ya serkaftın ya mırın diye bağırmışlar. Karakola almışlar, dövmüşler çocukları, babaları kaçmış. Ölen bir terörist sünnetsizmiş. Asker hem onun köpeğini vurmuş, güya köpek askerin köye girişini haber verirmiş. Botan fısıltı mahşeri kesilmişti. Köpeğin havlayışı, eşeğin anırışı, horozun ötüşü hiçbir dönem bu denli ciddiye alınmamıştı. Artık hiç kimse evinde şahin ya da güvercin besleyemezdi. Köy sözlüğünde kurye kelimesinin yeri olamazdı. Botan hiçbir zaman radyoyu, radyo haberlerini böylesine dört kulakla soluğunu keserek dinlememişti. Ev ve duvar dibi sohbetlerinin, düğünlerin eski tadı kalmamıştı. Botan'da bereketin rengi ve tadı değişiyordu. Buğday, arpa ve yulaf tarlalarının yerini yabani otların, deve dikenlerinin, kuduz sarmaşıklarının, çoban yastıklarının kapladığı iğreti vahşi araziler alıyordu. Meyveler olgunlaşmadan bölüklerin, taburların talanına uğruyordu. Tüyleri dökülmüş, çekik karınlı, uyuz köpeklerin sayısında artış vardı. Uluyuşlar artmıştı. Gözleri çoban yıldızı gibi parlayan acayip kediler geziniyordu geceleri köylerde. Hayata kuşku, güvensizlik ve tereddüt egemendi. Merak ve çekingenlik ateşiyle iğdiş edilmişti çocukların bakışları. Bağırdıktan sonra acaba bir hata mı ettim diye çevrelerine bakınıyorlardı. Özgürce koşamıyorlardı köy yollarında. İstedikleri toprağa işeyemiyorlardı özgürce. Korucuların ve askerlerin böğüren danayı azarlayacaklarını, hatta döveceklerini sanıyorlardı. Gözleri dağlardaydı çocukların. Dağlarda gezen insanlar, topluca bağıran insanlar, asker gelince kaçan insanlar, kornealara saldıran insanlar bu gece gelecekler miydi acaba? Botan köyleri yaşlara ve çocuklara kalıyordu giderek. Koca karıların denetimi altına girmişti çocuklar. Çocukların merakçıl parlak bakışları beliriyordu ilkin pencere camlarının ardında. Onu az sonra kocamış, fersiz, kim o diyen bakışları izliyordu. Eski kaybettiği altın çağına yeniden dönmüştü masal. Babir ve Dapir, dipnot dede ve nene, dağarcığından dökülen çiroklar, dipnot masal, renk ve ışık seli gibi akıyordu ruhuna çocukların. Ocak başında yatakta, sofrada, güneşli bir duvarın dibinde, torunlarına çirok anlatan ihtiyarların derinliğine iyimserlik doluyordu. Geçmişin seyrine çıktıkça hasretleri harlanıyor, bal rehaveti çöküyordu yorgunluklarına. Yeni zamanların yeni olaylarıyla yeniliyorlardı çirokları ihtiyarlar. Çocukların ısrarı yepyeni çirokların yaratımına yol açıyordu. Sahipsiz dağın sahipsiz kahramanı, ayağının çiçek tozuna belenmiş yeşilliğiyle gelip bağdaş kuruyordu masala. Hep bu sahipsiz kahramanlar oturuyordu yeni masalların kahramanlık tahtına. Kim bilir, belki de çocuklar böyle istiyordu. Botan korucularının bakışları dağlarda kalmıştı. Nişangah nimetine adamışlardı ömürlerini. Demir ve ateşle donatmış, nöbete dikmişlerdi korkularını. Baktıkları her su göleğine büyülenmiş kan alazı düşüyordu. Kendilerine dikkatle bakan her kediye, her eşeğe, her kuşa "ben hain değilim" diye bağırıyordu gözleri. Kıpırdayan her dalı, her geceyi, ayak seslerini boğan her sesi, özellikle de şu kurbağaların vıyaklamasını, şu baykuşları ve rüzgar ıslıklarını kara listeye alıyorlardı derhal. 7 kat yerin altıydı şu yeryüzünde en emin yer. Ocaktaki alevlerin yeşil damarları yok olmuştu. Yemeğin tuzu ayarlanamıyordu bir türlü. Ekmek ısınmıyor, yanıyordu. Maaşlar ne çabuk tükeniyordu. Dağ taş tezkeresini arıyordu asker Botan'da, yığınlar halinde. Botları yemyeşildi, masmaviydi bereleri. Tütün ve üzeri görülmüştür damgalı, nişanlı mektuplarının kokusu sinmişti ceplerine. Subayların edaları "dikkat et, sallanma" ihtarlarıyla mayalanmıştı. Peş peşe dizi dizi 1 kilometreyi aşıyordu yürüyüş kolları. Binlerce kuş havalanıyordu geçtikleri yerlerden. Tilkiler hayretler içindeydi. Dikelmiş bir çift kulak haline getirmişlerdi tüm meraklarını. Gölgesini, sudaki suretini ve yankılanan sesini sorguluyordu asker. "Mataran kasaturana vuruyor lan, düzelt, sessiz yürü."
"Kim o öksüren? Geldin mi domaltırım."
Her dağda, her derede bir yürüyüş kolu, yeşilli, hakili, mavili nakışlarla kıvrılarak ihtiyatla ilerleyen bir dağ kobrası gibi upuzun. Judy eteklerindeler, Cilo'ya tırmanıyorlar, iniyorlar Herakol'dan, Dicle kıyısındalar, geçiyorlar Zap suyunu, Kiya'ya reşteler, Gabar'ı sardılar, girdiler Bimzort Vadisi'ne, Kasrık Boğazı'ndan çıktılar. Kendi ayak izlerinin arkasında sürüklenen tutsak bir arzu halini alıyor her asker. Gölgesi önüne düşünce onu takip ediyor. Gölgesi arkasına yürüyünce yüreğini ona aktarıyor asker. Nereye gidiyorlardı? Gittikleri yerlerde gerillayı bulabilecekler miydi? Şu boğazı geçerken, şu kayalıklara girerken pusuya düşmek de vardı. Toprak ayak izlerini ele vermiyordu onların. Nalları atlarının toynaklarına ters çakan eski botan eşkıyalarının soyundan geliyorlardı onlar. Güneş nasıl da parlak, nasıl da arsızdı. Cam göbeği gibi nasıl da durulanmıştı gökyüzü. Kuşlar nerelerdeydi? Çığlıklarını bırakıp nerelere gitmişlerdi kuşlar? Binlerce kuşun bin bir renkte ışıyan o güzelim yalın çığlıkları değil miydi gökyüzünü bu denli duru ve derin kılan? Ah Sat dağları, ah külahı buzlu dağlar, diş diş yükselen kayalar, göller, yüzükteki pırlantadan ne farkı vardı şu Dohul gölünün? Sarı beyaz eflatun kırmızı çiçekler bürümüştü kıyılarını. Ötede Gay Gölü'nde ise parça parça yavaş yavaş eriyen buzullar vardı. Dudağı ve dili dondurarak çatlatan billur bir su. Tezkerem kadar güzel. İniş tırmanıştan zordur. Şu cilolar nasıl da genç, bıçkın ve külhanidir. Yürüdük üstümüzde şahinlerimiz, helikopterlerimiz. Geçtik Kerem Ağa Köprüsü'nü. Deri Cafer Gediği'ne geldik. İncecik boyunlarımızı gedikten uzatıp seyreyledik Avas bir vadisini. Bu sis, bu duman da ne? Gerillanın Cilo'da salkım salkım hareket eden çirok dumanlarının içinde gizlendiğini, bu dumanlarla birlikte hareket ettiğini söylemişti Kürt Memo. Vadiden homurtular, şahin naraları geliyor. Amani şu Reşko zirvesine bak, Allah'ın tahtı sanki. Şu merhametsiz uçurumlara, uldalara bak. İşte Reşko buzulu akmış, kaymak gibi bembeyaz, şahrem şahrem, dimdik, dilim dilim. Buzulun ardına, ötesine, tepesine ne güzel oturmuş Reşko külahı, kara külahını andırıyor dedemin. Of anam of, Avas bir vadisinin tam göbeğindeyiz. Sağımızda köşe doruğu, arkasında supan dorik, onun arkasında 5 parmaklar, daha da arkada belalı Kisera zirvesi. Bu zirvede tuttuğun taş elinde kalıyormuş. Bu dağları dergah etmiş azat. Ayı Vadisi'nde kalıyormuş en çok. Yazın bile buz gibiymiş Ayı Vadisi. Buzlu pınarları varmış.
sürüler halinde geziyormuş geyikler. Ayı Vadisi'ne gideceğiz. Vay Azat, tezkereme 5 gün kaldı, saldırma bize Azat.
İhtiyar dünyanın sağır kulağına işiyen tek adamdı Nozer. Kendi ayakları da dahil Nozer'in arkasında yürüyen tüm ayaklar yorgun ve isyan içindeydiler. Ama Nozer gönlünün ateşiyle bastırıyordu bu isyanı. Kellesinin ve ayaklarının isyanını gönlünün ateşiyle bastıran tek adamdı o. Ona göre insanın en büyük fazileti saldırganlığıydı. Değiştirmek isteyen saldırmak zorundaydı. Daha çok değiştirmek isteyen daha çok saldırmak zorundaydı. Savunma saldırının soluk alışı sigara molasıydı. Saldırının vatanı yoktu. Ateşini karanlıklara püskürten vatansız bir volkandı. Yer ve zaman iki büyük sırrıydı saldırının. Dilsizdi, konuşmazdı saldırı. Toprağı sarsar, iklimleri değiştirir, tüm yaratıkları cuşa getirir, konuştururdu. Kökleri titretir, tomurcuğu patlatırdı. Rüzgarı harekete geçirir, çiçek tozlarıyla döllerdi ovaları. Şahin'in gözleri neden böylesine bir renk ve ışık harikasıydı? Neden? Çünkü Şahin saldırı demekti. Her gerçek güzellik saldırının memelerinden emiyordu mayasını ve büyüsünü. Tüm grup Nozer'in keçileri kaçırdığına kesinlikle inanıyordu. Kan tutmuştu bu adamı. Her yeni baskından sonra topraktan yepyeni, şimdiye kadar görülmemiş renklerde bir çiçeğin fışkırdığını söylüyordu. Yeşilin tonları artıyor, kuş yuvaları ve yaban arılarının kayalara, ağaçlara gömülmüş kovanları şenleniyordu. Hiçbir gerilla inanmıyordu bu deli saçmasına. Ama her baskından sonra her gerilla toprağa, ağaç gövdelerine, kayalara bakmadan edemiyordu. Topraktaki her çukuru kuş yuvasına, ağaç ve kayadaki her çukuru ise bal kovanına benzetmeden, gülümseyip birbirlerine bir şeyler fısıldamadan edemiyordu. Başet dağlarını Ararat yönünde aşarak kendi bölgesine girdi Nozer. Grubun önemli bir adamını, ikinci yardımcısı Serko'yu kaybetmişti çatışmalarda. Grubu, yani açlığı, susuzluğu ve uykusuzluğu durdurdu. Yüksek bir kayanın üzerine çıktı. Güneşi alnına alarak doğuya baktı. Cesareti ve demiri temsil ediyorum der gibiydi.
Gerilla dikkat! Tüfekler şavkıdı, grup dikleşti. Ayaklarınız sağ olsun. Gittiğiniz her yeri gebe bırakan ve doğurtan elleriniz sağ olsun. Damarlarımızı ısıtan, gözlerimize ışık veren kanımız sağ olsun. Dağlarımıza, ırmaklarımıza minnettarız. Minnettar olmayan var mı? Yok. Minnettar olmayanın aramızda yeri yok. Ayaklarımız çimen, saçlarımız ateş kokuyor. Yeni insanlarız. Yeni dünyayı yeni insanlar yaratacak. Yeni insanları biz yaratacağız. Yaratırken kendimizi yeniden yaratacağız. Lügatımızda açlık kelimesi var mı? Yok. Susuzluk? Yok. Uykusuzluk? Yok. Geri çekilmek, yani ricat? Yok. Biz baskından sonra ricat ederiz. Ama bu ricat değildir, yeni bir baskına gidiştir.
İnanılmaz derecede zayıflamıştı. Silahların ve sırtındaki çantanın ağırlığı altında olağanüstü bir çabayla dimdik duruyordu.
Her birimizin sırtında 3 tüfek var. Ateşe giden ateş gülü derer, devşirir. Dik dur Hogir, ay çiçeği gibi boynunu kırma, şiar gibi dik dur. Dünyanın kaderiyle oynamayın. En küçük kuralsızlığın, gevşekliğin dahi devrime zararı vardır.
Dikleşmiş, ciddileşmişti Hogir. Yan gözde şiarın diklik derecesini anlamaya çalışıyordu. İçinden küfür etmek geliyordu ama kıyamıyordu bir türlü deli Nozer'e. Tüm bu sertlikleri kendisi için, kariyer için değil, halk için yaptığına inanıyordu. Kıyamıyordu küfretmeye.
Büyük kuralsızlıkların anası küçük kuralsızlıklardır. Bir öksürüğün ne hükmü var demeyin. Gece yürüyen bir gerilla kolunu bir öksürük yok edebilir. Arpacığa düşen küçük bir ışık gizli bir üssü açığa çıkarabilir. Bir sinek bir gerillayı uçurumdan düşürebilir. Elini indir İso, hayale dalma. Sırtında taşıdığın tüfeğe saygın olsun biraz.
İso'nun gevşekliğini, dalgacılığını bilen millet gülmemek için güçlükle zapt etti kendisini. Böyle dikelip Nozer'i dinlemek yürümekten 1000 kat iyiydi. Kaslar gevşiyor, çiçek ve çimen kokusu belirginleşiyor. Nozer'in ilginç sözleriyle de tatlı bir rehavet çöküyordu insanın iklimine.
Ah bir de oturun deseydi. Sizleri değerli yoldaşımız, silah arkadaşımız, komutan ikinci yardımcımız Serko'yu anmak için durdurdum. Buradan sizlere bağırıyorum. Cevap verin kurşun gibi. Tek bir ağızdan çıkarcasına cevap verin bana. Serko içimizde midir?
İçimizdedir.
Grubun gürleyişi hoşuna gitti Nozer'in. Karşı kayalıklara tüneyen saksağın sürüsüne baktı, derin soluk aldı. Aman Allah'ım, nasıl da yorgunum, geberiyorum, düşeceğim neredeyse diye iç geçirdi. Grubu süzdü bir baştan bir başa. Evet, içimizdedir diye bağırdı. Dağların ciğer paresi, geçitlerin bekçisi, büyük komutan Serko içimizdedir. Söyle Karduk, senin adın nedir?
Serko
diye gür bir sesle bağırdı Karduk. Söyle Ferhat, senin adın nedir?
Serko.
Söyle İso, senin adın nedir?
Uykudan uyanır gibi oldu İso, duraksadı. Son anda yakaladı sorunun kulaklarındaki yankısını.
İso diye bağırınca grup zapt edilemeyen dizginli kikir deyişlerle dalgalandı.
Bir kova buzlu su döküldü Nozer'in tepesinden aşağı, cinleri tepesine çıktı. Ne diyeceğini şaşırdı, yumruklarını ve dişlerini sıktı.
''Uyuyorsun İso!'' diye bağırdı. ''En gerek ıslığıdır seni uyutan, lanet olsun. Disiplinimize çığ gibi düşen senin uykuna. Lanet olsun hepinizin gülümsemesine.''
Grup ciddileşti, göz kapaklarını güçlükle kaldırıyordu İso. Alışkanlık haline getirmişti at gibi ayakta uyumayı.
''Ayakta uyumakla kalmıyor, rüya bile görüyorum.'' diye konuşuyordu sohbetlerde. Ayakta duracak mecali kalmamıştı.
Ölümü ciddiye almıyorsunuz. Bunca ölümler içinde nasırlaşmış duygularınız. Bize karşı kahramanca savaşan ve ölümü ciddiye alan askerler de var. Onlara saygı duyuyorum. Ölümü ciddiye almayan hayatı da devrimi de ciddiye almaz. Ölümü ciddiye alan değerli bir yoldaştı Serko. Hatta o ölümden korkuyordu. Ölürsem savaşamayacağım diye korkuyordu. Halbuki ölüler de savaşır. En iyi savaşanlar ölülerdir.
''Sırıtma, bak hala sırıtıyor.'' diyerek tabancasını çıkardı, iki el ateş etti Lokman'ın ayaklarının dibine.
Öldü mü diye herkes kontrol etti yan gözle.
''Ölümü ciddiye almayana, benim silahım hiç ciddiye almaz.'' diye gür bir sesle yırtındı. ''Hiç acımam, halkın silahıma verdiği yetkiyi tereddütsüz kullanırım.''
Sustu, dere şırıltısına ve kuş cıvıltısına gömüldü dağın eteği. Müdahale etmek istedi Sımko, son anda vazgeçti.
Hepinizi yoldaş Serko ve tüm şehitler adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Anıları savaşımıza önder olsun.
Kısa bir sessizlik oldu. Nozer yavaş yavaş indi kayadan.
Heval Nozer, hepimiz aç, susuz ve yorgunuz. Şu derede mola versek iyi olacak dedi Sımko.
Öneriyi biraz düşündükten sonra başıyla onayladı Nozer. Dereye inmeye başladı grup. Ak bulutlar belirmişti kuzeyde. Süt gibi beyaz kayalarla karşılaştılar. Hızla, büyük bir sabırsızlıkla indiler dereye. İniş sırasında İso yüzü koyun kapaklandı. İso'nun düştüğünü duyan Nozer derhal yanına geldi. Tüm silahlarını aldı. Bir ay silahsız gezme cezası verdi İso'ya. Bu Nozer'in gözünde ölüm kadar ağır ve aşağılayıcı bir cezaydı. Yürürken uyuyan bir gerillaya verilebilecek en ağır cezaydı bu. Üç tüfeği taşıma yükümlülüğünden kurtulan İso ise gayet rahattı. Gülümsüyordu gizli gizli.
47. Ayrımın sonu. Sayfa 500.